Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde Mümtehine suresine bugün başlamış olacağız inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem lafzıyla hem manasıyla hem ahkam ve ahlakıyla buluşturması, ülfet ettirmesi ve bizi ehli Kur'an kılmasıdır. Dersimize öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ederek başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya tulquna ileyhim bil mevadde tulquna ileyhim bil mevaddeti ve kad keferu bima ca'akum min el hak yukhrijuna er rasul ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, Mümtehine suresinin 1. ayetinden 6. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Evet, şimdi yeni bir sureye başlayacağız ve sure hakkında kısa bir bilgi sunalım. Mümtehine suresi hicretten sonra Medine'de inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine ismini 10. ayette geçtiği üzere Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslüman kadınların gerçekten inanıp inanmadıklarını anlamak maksadıyla imtihan edilmelerini isteyen femtehinuhunne ifadesinden almıştır. Bu sureye Mümtehine suresi, yani imtihan eden sure adeta, ya da içinde imtihan edilmesi emredilen sure anlamında Mümtehine denildiği gibi, imtihan edilen kadınlar anlamında Mümtehane de denilmiştir. Yani iki şekilde isimlendirme de yapılmıştır. Bu sureye ayrıca imtihan suresi ya da meveddet, yani sevgi anlamında meveddet suresi de verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamasında, Mushaf sıralamasında 60. suredir. İniş sırasına göre araştırmacılarımız bunun 111. sure olduğunu söylemişlerdir. Bu genel girişten sonra sureye başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya tulgune ileyhim bil mevedde ve kad keferu bima caekum minel hak. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin, sırdaşlar edinmeyin. Başınıza amirler kılmayın. Siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar etmişlerdir. Yuhricûnel rasûle ve iyyâkum en tu'minû billâhi rabbikum. Peygamberi ve sizi Rabbinize iman ettiniz diye yurdunuzdan çıkarmışlardı. İn kuntum haractum cihâden fî sebîlî ve ibtigâe merdâti. Şayet siz yurdunuzdan çıkarken benim yolumda cihad etmek, benim rızamı aramak maksadıyla çıkmışsanız, böyle bir dostluğa asla tevessül etmeyiniz. Tusirrune ileyhim bil mevedde ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lentum. Siz onlara gizli gizli adeta sır veriyorsunuz sevgileriniz sebebiyle. İçten içe sevgi besliyorsunuz. Halbuki ben sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da çok iyi biliyorum. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Artık sizden her kim böyle işler yaparsa dosdoğru yoldan sapmış olur. Evet, bu ayet-i kerimeler bir hadise üzerine indiriliyor. İlk üç ayet özellikle bu hadiseyle çok yakın alakası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklerin Hudeybiye anlaşmasının maddelerini bozmaları üzerine Mekke'nin fethi için hazırlıklara başlamıştı. Bunu da gizli tutuyordu. Birkaç sahabi bunu biliyordu. Efendimiz bunun yayılmasını pek istememişti. Çünkü savaş çıksın istemiyordu. Savaşsız bir şekilde Mekke-i Mükerreme'nin fethini arzuluyordu. Bedir gazilerinden Hatip bin Ebi Belta Mekke'ye durumu bildiren bir mektup göndermişti. Bu mektubu da Mekke'den Medine'ye gelen bir cariye, Sare isimli bir cariye ile göndermişti. Sare Mekke'den Medine'ye gelmiş, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a müracaat etmiş. Efendimiz kendisine mümin olarak mı geldin yoksa hicret etmek maksadıyla ya da muhacir olarak mı, göçmen olarak mı geldin diye sorunca her ikisine de hayır cevabı veriyor. Diyor ki benim ailem, kendilerinin yanında bulunduğum ailem, kendilerine hizmet ettiğim ailem Mekke'den Medine'ye hicret edince ben zor duruma düştüm. Bana yardım edesiniz diye geldim dedi. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam o kabileden efendim Abdülmuttalip oğullarından Medine'de bulunanlara bu kadına yardımcı olmalarını söylemişti. Ona yardım edenlerden birisi de Hatip bin Ebi Belta idi. Hatip bin Ebi Belta hanıma aynı zamanda gizlice bir mektup verdi. Bunu Mekke'nin ileri gelenlerine ulaştırmasını söyledi. O da mektubu işte rivayete göre gizli olsun diye saç örgülerinin arasına gizliyor. Tabi Mekke'nin fethi haber veriliyor ya da fethi için hazırlıklar haber veriliyor. Hatta mektupta şunların yazılı olduğu rivayeti var kitaplarımızda. Ey Kureyş! Allah'ın Resulü sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu sel gibi akacaktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah üzerinize tek başına da gelse Allah onu size galip kılacak, vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın. Mektup böyle. Tabi durumu Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirir. Efendimiz de bunun üzerine hemen bir müfreze hazırlar. Hazreti Ali Efendimiz'in başkanlığında. Bazı rivayetlerde farklı isimler olsa da bu ekibin içinde Zübeyir var, Miktat var radıyallahu anh. Ve onlara Efendimiz adeta adres veriyor. Kendisine verilen vahiy neticesinde. Gidin işte Mekke'nin falan mil uzaklığında o kadını yakalayacaksınız, bulacaksınız. Onun üzerindeki mektubu alın ve getirin. Şayet vermeyecek olursa zorlayabilirsiniz, hatta öldürebilirsiniz ne diyerek efendim. Çünkü onun içinde bir hiyanet var ve stratejiyi, İslam devletinin stratejisini düşmana bildirmek gibi bir casusluk var. Bu sebeple Efendimiz bu emri verir. Onlar da hemen alelacele çıkarlar ve kadını söylenen yerde yakalarlar. O başlangıçta bende bir şey yok dese de işin ciddi olduğunu anlayınca hatta derler ki eğer sen vermeyecek olursan biz üzerini de soyup bunu bulacağız. Bunun üzerine kadın saçlarının arasından mektubu çıkarıp kendilerine verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadını da getirin demediği için onu serbest bırakırlar. Mektubu alıp dönerler. Efendim bu sefer tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip bin Ebi Belta'yı yanına çağırır. Yanında Hazreti Ömer ve bir sahabiler de var. Bir meydana çağırır adeta. Efendimiz sorar. Hatip bunu niçin yaptın der. O da tabi Bedir gazilerinden biridir. Ehli Bedir'in ayrı bir yeri vardır Resulullah'ın gönlünde. Çünkü o İslam'ın ilk cihadında canını ortaya koyan sahabilerdir bunlar. O da büyük bir pişmanlık içinde der ki ya Resulallah, yanınızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aile ve mallarını koruyacak yakınları var. Benimse kimsem yok. Ben de bu mektupla onlar arasında minnettarlık kazanarak ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim. Annesi falan sağ o zaman. Tabii birkaç çocuğu da orada kalmış ve devam eder Hatip bin Ebi Belta. Yoksa vallahi ben onların casusu değilim ya Resulallah. Ben bu işi dinimden dönmek gibi bir fenalıkla da işlemedim. Müslüman olduktan sonra ben asla küfre razı olamam. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur. Asla dinimi değiştirmiş değilim diye kendini savunur. Bunun üzerine rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip kendini doğru müdafaa etti buyurur ve onu affeder. Hatta o bunları söylerken, ortaya çıkarken Hazreti Ömer ya Resulallah bırak da şu münafığın boynunu uçuralım der. İdam edelim der. Çünkü büyük bir suç işlemiştir. Bir casusluk bütün devletlerde çok büyük suçtur. Affedilmesi zordur. Fakat Efendimiz der ki Ömer bunun der Bedir'e katıldığını sen de biliyorsun. Ehli Bedir'dir. Allah Teala'nın da Ehli Bedir'e afla muamele edeceğini umuyorum. Dolayısıyla der bunu affedelim. Çünkü samimi der. Bu münafık değil der. Evet bu hadise üzerine işte bu ayetler iner ve bu ayetlerin manası da aslında bütün ümmete, kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'e bir takım tavsiyelerde bulunur, stratejilerde bulunur. Nedir bunlar? Öncelikle Cenab-ı Hak benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kafirlerle asla böyle bir yakınlık içine girmeyin. Evliya kelimesi burada adeta sırdaş olacak derecede sıkı fıkı dost diyelim. Böyle bir dostluk çerçevesi içine girmeyin. Evliya kelimesi aynı zamanda onları başınıza emir tayin etmeyin anlamına da gelir. İşlerinizi onlara bırakmayın anlamına da gelir. Ama burada daha çok yani onları kendinize her yönden yakın kimseler gibi görmeyin. Evet, onlar size düşmanlık etmedikleri sürece onlara bir takım iyiliklerde bulunmanızı Allah yasaklamaz. Nitekim surenin ilerleyen ayetlerinde 12. 13. ayetlerinde bu konu gelecek. Ama artık düşmanlıkları açık hale geldiyse, bir kaşık suda sizi boğmak istedikleri bir durum ortaya çıkınca, dediklerini siz fark edince böyle birilerine sizin dostluk göstermeniz asla yakışık almaz. Onlara sevgi besleyemezsiniz. Sevgi besleyememelisiniz. Çünkü bakınız o düşmanlar buradaki ayette aslında o günkü Müslümanlara şunu da hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Onlar diyor peygamberi çıkardılar. Sizleri çıkardılar. Nasıl böyle birilerine siz gizli gizli sevgi besleyebilirsiniz? O beslediğiniz sevginin neticesinde böylesi bir hıyanet içine düşebilirsiniz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Onların size düşmanlığının yegane sebebi Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizdir. Bunun farkında ola ola böyle bir duruma düşmek büyük gaflet sebebidir diye Cenab-ı Hak tatlı bir şekilde bütün müminleri uyarır. Şunu unutmayın der Rabbimiz. Ben sizin gizlediğiniz her şeyi biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Açığa çıkardığınız şeyleri de biliyorum. Artık bundan sonra kim böyle bir fiile girişirse, böyle bir duruma girişirse dosdoğru yoldan sapmış olur. Yani yolunu değiştirmiş olur. Bu konu üzerinde tabii birçok alimlerimizin görüşleri de ortaya çıkmıştır. Böyle bir casus öldürülür mü, öldürülmez mi? Büyük çoğunluk emire bağlamıştır konuyu. Yani müminlerin emiri, başı öldürme hükmünü de verebilir. Ama bazı alimler hapsedilir, dövülür gerekiyorsa, cezalandırılır. Farklı cezalarla cezalandırılır ama öldürülmez. Nitekim Efendimiz öldürmemiştir buyurur. Fakat bazı müçtehitlere göre öldürülebilir. Bunun tabii detaylarını fıkıh kitaplarında elbette görmek mümkündür. Elbette burada tabii bazı müfessirlerimiz çok incelik göstererek sahabenin ismini bile zikretmemeyi usul olarak benimsemişler. Ancak tabii bütün tefsirlerimizde var bu. Hadislerde var anlatılmış. Biz tabii sahabe efendilerimizin hepsini seviyoruz. Ama onlar da insan. Onlardan da hatalar elbette sadır olmuştur. Fakat burada da görüldüğü gibi Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz madem ki affetmiştir, onun gözünde Hatip bin Ebi Belta ehli Bedir'dir ve kıymetlidir. Biz müminlerin gözünde de Allah onu da bağışlamıştır inşallah diyerek Hatip bin Ebi Belta'ya da elbette gönlümüzde sevgi düşmesi olmaması gerekir. Onu da Resulullah'ın ciğerpareleri diyeceğimiz Ehl-i Bedir safında sevmemiz gerekir. Sevgimizi devam ettirmemiz gerekir. Ama onun şahsında bakınız işte kıyamete kadar gelecek ümmete güzel hükümler, tavsiyeler gelmiştir. Cenab-ı Hak onların hepsinden razı olsun. Onların güzelliklerini efendim kendimize örnek almayı, hatalarından da ders almayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Şuradan bir konuya daha dikkat çekelim. Cenab-ı Hak dışta görülmese bile içten içe bir kafire, özellikle İslam düşmanı olan bir kafire azıcık da olsa sevgi beslemeyi büyük bir suç olarak görüyor ve yasaklıyor müminlere. Onun için Allah ve İslam düşmanlarına karşı hiçbir müminin gönlünde asla bir muhabbet meyli olmamalıdır. Devam edelim. İkinci ayet. اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّٰءُ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Onlar sizi bir yakalasalar, size düşmanca davranırlar. elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Evet, siz düşmanlarınıza sevgi besliyorsunuz belki. Hoşgörüyle yaklaşıyorsunuz. Ama onlar sizi bir yakalasalar, fırsatını bulsalar canınızı okuyacaklar adeta. Onların böylesi bir davranış içine girecekleri apaçıkken ki tarih boyunca gerçekten bu böyle olmuştur. İslam'ın Müslümanlara karşı birçok tavsiyeleri olmuştur. Esirlere nasıl muamele edilir diye. Ama İslam düşmanlarının böyle bir terbiye hudutları yok. İnsan hakları beyannamesi de yayınlasanız, onlar Allah'tan korkmadıkları için, ahirete imanları olmadığı için ele geçirdikleri müminlere yapmadıkları eziyeti bırakmıyorlar. Yakın zamanda biliyorsunuz Guantanamo'da gördük bunu efendim. Gazze'de görüyoruz. Gazze kendi esirlerine nasıl muamele ediyor? O Siyonist Yahudi nasıl muamele ediyor? Bunu sosyal medyadan, haberlerden çok rahat görüyoruz. İşte Cenab-ı Hak da bu gerçeğe dikkat çekiyor. Siz diyor böylesine siz fırsat buldukları zaman sizi adeta nice nice çilelere, nice nice eziyetlere düçar edecek kimselere karşı gizli gizli sevgi besliyorsunuz. Ve onlara yardım ediyorsunuz adeta. Sakın böyle yapmayın. Aklınızı başınıza alın diye uyarıdır bu. Onlar diyor hem elleriyle hem dilleriyle size nice nice kötülük yapacaklar. Ve onunla da kalmayacaklar. Sizi kendileri gibi inkarcılar yapmaya zorlayacaklar. Dininizden döndürecekler. Çünkü onların iç arzuları o. Onların yoluna, dinine tabi olmadıkça sizden asla razı olmayacaklar. Bunu bile bile öyleyse siz de onlara karşı sevgi beslemeyin. Onları dostlar edinmeyin. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Elbette kıyamet günü ne akrabalarınız ne de evlatlarınız size asla fayda vermeyecek. Allah o gün aranızı ayıracaktır. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Şimdi Hatip bin Ebi Belta ne demişti? Orada bizim akrabalar var, onları koruyayım diye yaptım demişti. Elbette onların akrabaları kafirler, müşriklerdi o zaman. Ama akrabalık bağı elbette kopmuyor hemen. Cenab-ı Hak da siz onlar adına kendinizi ateşe atıyorsunuz diyor. Böyle yapmayın. Evladı, iyaliniz, akrabanız o gün asla size fayda vermeyecek. O gün aranız ayrılacak. Yani herkes kendi hesabını kendi verecek. Hocam acaba müminler de böyle birbirlerinden kopacaklar mı? Belki hesap verirken tek tek hepimiz hesap vereceğiz. Ama Cenab-ı Hak müminleri, mümin olan anne, baba, evlat onları birleştirecek. Cennette birleştirecek. Orada ipler kopmayacak. Allah muhafaza. İplerin kopmasını sağlayan şey dünyadaki inkar ve şirktir. Dolayısıyla inkara düşmedikleri sürece evlatlar, anneler, babalar orada birbirinden ayrılık azabı çekmeyecekler. Fakat Allah muhafaza inkar olursa, arada bir inançsızlık olursa, inanç birliği olmazsa orada ayrılacak, kopacak. Birbirinden kaçacaklar o gün. O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin kendine yeter derecede işi vardır diye ayette Abese suresi 34 ve 37'de ifadeler var. Ancak bazı ayetler de var yine. İman bağı varsa babalarla evlatların, eşlerin arasının buluşturulacağına dair ayetler de var. Bu sebeple bu ayetleri eğer arada böyle bir efendim inkar gibi, şirk gibi büyük günahlar varsa o zaman bağ kopacak tabii. İman bağı birleştirmeye vesile olan yegane bağ. O olmayınca herkes birbirinden kaçacak. Hatta o gün öyle dehşetli bir gün ki suçlu o günün azabından kurtulmak için oğullarını, arkadaşlarını ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de tek kendisini kurtarsın ister. O gün dehşetli bir gün. Yani insan evlatlarını fidye olarak vermeyi düşünecekmiş, düşünün. Yani bu çocukları al da ben kurtulayım diyecekmiş. Şimdi dünyada insan tabii bunu nasıl yapar? Bu nasıl bir merhametsizliktir, caniliktir diye uzaktan düşünülebilir. Tabii yarınki o kıyametin dehşeti nasıl bir dehşettir? O gün insan hangi duyguların içine düşecektir? Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. O tür hallere düşmekten, o cehennemin şiddeti nasıl bir şiddettir? Bakınız kimleri verecekmiş, vermek isteyecekmiş suçlu, kafir o gün oğullarını, arkadaşlarını, kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini, yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak vermek isteyecekmiş. Me'arif suresi 11 ila 14. ayetlerde böyle anlatılıyor. Öyleyse ey müminler, siz eğer evladu iyaliniz sizinle beraber değil, inançta beraber değil, düşman saflarındaysa onlara acıyarak böylesi hani stratejik hataların içine düşmeyin. Ve onlara sevginiz size yanlış yaptırmasın. Sizin en büyük kaleniz iman kalesidir. Sizin kardeşiniz müminlerdir. Kafirse, karşı taraf kafirse, anneniz, babanız da olsa, evladı iyaliniz de olsa siz onlarla birlik olamazsınız. Onlarla aynı safta görünemezsiniz. Cenab-ı Hak bu konuda son derece net bir çizgi koyuyor. Ve burada bir örneğe dikkat çekiyor. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ Uzunca bir ayet. Şöyle meali. İbrahim de yani İbrahim Aleyhisselam da ve beraberindeki müminler de sizin için uyulması gereken güzel bir örnek yani üsve-i hasene var. Onlar putperest kavimlerine şöyle demişlerdi. Biz kesinlikle sizden de sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan da uzağız. Reddediyoruz. Sizi ve batıl dininizi kabul etmiyoruz. İnkar ediyoruz. Sizinle bizim aramıza siz sadece tek olan Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret girmiş bulunmaktadır. Ancak İbrahim'in babasına söylediği, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Ancak Allah'tan gelecek bir azabı senden savmam da mümkün değil demesi örnek olmaz. Onlar şöyle dua ederlerdi. Rabbimiz yalnızca sana güvenip dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Evet müminlere bir örnek sunuluyor. Bakın diyor siz İbrahim Aleyhisselam ve onun beraberindekileri örnek alın. Onlar kendi kavim kabilelerine demişlerdi ki biz sizden de sizin taptıklarınızdan da ebediyen uzağız. Siz yalnız Allah'a iman edinceye kadar aramızda bir bu buz, bu kin, bu düşmanlık bitmeyecektir. Biz daima şirke ve inkara karşı düşman olacağız. Burada diyor Cenab-ı Hak, İbrahim ve beraberindekiler gibi davranın. Ey müminler! Bera evvela diye böyle bir iki kavram var. İşte birisi kafirlerden, müşriklerden, Müslümanın her halükarda kalbi ilişkilerini de kesmesi. Onlar İslam düşmanıysa başka ilişkilerini de kesmesi. İslam ve Müslümanlara düşmanlıkları yoksa elbette ticari ilişkiler, şunlar bunlar devam eder. Komşuluk ilişkileri devam eder. Ama ne zaman böyle bir düşmanlığa yeltenirlerse Allah ve Müslümanların düşmanı olurlar ve o düşmanlığı da artık görünür hale gelmişse böylesi bir durumda aradaki bağlar kopar ve düşmanlık ve kin belirir. Fakat diyor Cenab-ı Hak, İbrahim ve beraberindekilerin tamam bu güzel hallerini alın. Bir tek diyor İbrahim'in şu sözünü size örnek olarak söylemiyorum. O diyor babası ki babası Azer Kur'an'a göre putlara tapan biriydi. Ve tabii evlat olarak babanın da yanmasını istemiyor İbrahim Aleyhisselam. Babacığım senin için de diyor Rabbime bağışlanma dileyeceğim. Allah'ım babamı da bağışla diyeceğim. Bunu birkaç defa yapıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu sözünü örnek almayın diyor. Bu sözünü örnek almayın. Ama bunun dışındaki İbrahim Aleyhisselam'a beraberindekilerin bütün halleri ve sözleri sizin için örnektir. Neden bu sözünü örnek almayın? Çünkü kafire, müşriye istiğfar yapmak, onun için Allah'tan bağışlanma dilemek doğru bir şey değil. Allah küfrü bağışlamaz, inkarı bağışlamaz, şirki bağışlamaz. O ana kuraldır. Dolayısıyla bir insan babası için, annesi için, kardeşleri için Allah muhafaza şayet böyle bir inkar durumu söz konusuysa sizin için de Allah'a bağışlanma dileğinde bulunacağım diyemez, dememelidir. Onların imanı için dua edebilir. Ya Rabbi onlara hidayet nasip eyle, Ya Rabbi onlara iman nasip eyle diyebilir. Ama bağışlanma istemek adeta küfrünü bağışlayıver, şirkini bağışlayıver anlamındadır ki bu asla doğru bir durum değil. İşte Cenab-ı Hak da İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözünü diyor örnek almayın ama onun dışındakileri alın. Peki İbrahim Aleyhisselam bunu sürdürdü mü? Sonuna kadar, ömrünün son nefesine kadar babası için böyle dua etmeye devam etti mi? Hayır. Nitekim Tevbe suresi 114'te İbrahim'in babasına dua etmesi sadece ona yaptığı bir vaatten ötürüydü. Edeceğim demişti çünkü. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Feteberra'a minhu. Ondan teberri etti. Ondan da uzak durdu. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu biriydi. Yani evet herkese merhameti vardı ama Allah düşmanı olduğunu artık öğrenince ondan da teberri etti. Evet onun bu teberri etmesi örnektir. Ama estağfiru leke, senin için mağfiret dileyeceğim cümlesi örnek değildir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam bu ümmete her yönüyle örnek gösterilir. Cenab-ı Hak onun neredeyse her duasını kabul etmiştir. Ancak bu duası hariç. O çünkü Allah'ın halilidir. İttekazallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i kendine dost edinmiştir. Yani nasıl bir makam, nasıl bir güzellik. Cenab-ı Hak tabii inşallah kıyamette peygamberimizle birlikte onun babası sayılır, Efendimizin babası sayılır İbrahim Aleyhisselam. Onunla da buluşmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Devam ediyoruz 5. ayet. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Vağfir lena Rabbena. İnneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir imtihan vesilesi kılma. Onları bize musallat etme. Rabbimiz bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki aziz yani kudreti daima üstün gelen ve hakim her işi yerli yerince hikmetli olan ancak sensin. Evet. Müminlerin kafirler için fitne olması ne demek? Bu konuyla ilgili müfessirlerimiz bu 3 şekilde olabilir diyorlar. Birincisi, kafirlerin müminleri yendikten sonra hak üzerinde oldukları için müminleri mağlup ettiklerini sanmaları. Eğer bunlar yani müminler Allah yolunda olsalardı biz onları yenemezdik demeleri şeklinde olabilir. Yani kafirlerin imtihanı. Yani inkar üzere kalmalarına sebep olunabilir. Ya Rabbi böylesi bir şeye bizi sebep kılma ya Rabbi diyor müminler. İkincisi şu anlamada olabilir. Kafirlerin aşırı bir baskı ve zulüm uygulamaları sonucunda Müslümanların din ve ahlakları konusunda onlarla anlaşma yapıp taviz vermek zorunda kalmalarıdır. Böyle bir durum diğer insanlar için alay olurken, alay konusu olurken kafirlere de dini ve müminleri zelil etmeye vesile çıkarır. Dolayısıyla Allah'ım böyle bir hallerinde sana sığınırız. Yani imanımız bizim kafirlerle sınanmasın adeta. Böylesi eziyetlere düçar olmayalım. Bizi muhafaza buyur. Kafirlere karşı bize zafer nasip eyle. Biz imtihan konumuz elbette imtihan için yaratıldık ama kafirler olmasın diye bir dua etmiş oluyorlar bu manaya göre. Üçüncü bir şekil şu da olabilir diyor müfessirlerimiz. Hak dinin temsilcileri yüce bir davanın elemanları olmalarına rağmen içinde bulundukları makama yakışmayacak bir şekilde ahlaki vasıf ve faziletlerden mahrum olurlarsa ve cahiliye toplumunda yaygın olduğu gibi diğer insanların düştükleri ahlaki zaaflara düşerlerse kafirlere fırsat vermiş olacak ve bunlar bu kimselerin ne özellikleri var ki bizden daha şerefli kabul edilsinler diyebileceklerdir. Ya Rabbi böyle bir duruma da düşmeyelim diyor. Yani bizim imanımızdan kaynaklanan faziletimiz bizde daim olsun. Biz hiçbir şekilde kafirlere benzemeyelim. Yeryüzünde seni temsil edelim. Dinini temsil edelim. Habibini temsil edelim. Bizi böylesi ağır fitnelerle imtihan etme ya Rabbi diye bir dua var burada. Şöyle de bir mana olabilir tabii. Kafirler lehine biz bu tür zor imtihanlara düşmeyelim Allah'ım. İşte Hatip bin Ebi Belta'nın düştüğü gibi. Bu manada ayet bütünlüğüne uyuyor. Sanki ayetlerin bütünlüğüne uyuyor. İnsan akraba gayreti, evladu iyal endişesi, daha başka can endişesi sebebiyle kafirler lehine bir karar alabilir belki, bir yanlışa düşebilir. Ya Rabbi böyle bir fitneye biz düşmeyelim ya Rabbi diye bir dua. Sanki bu mana çok daha ayet bütünlüğüne, ayetlerin bütünlüğüne uygun gibi. 6. ayet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. Doğrusu onlarda, yani İbrahim ve beraberindekilerde sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için uyulması gereken güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şunu bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve her türlü övgüye layık olan da yalnız O'dur. Evet, Yüce Rabbimiz tarihten akıp gelen güzel örneklere uymamızı, yanlış örneklere de uymamamızı istiyor. Özellikle Allah'a ve ahirete dair inancınız varsa, ki var, ve Allah'a onun rahmetiyle, rızasıyla buluşma ümidiniz varsa, ahirette cehennem azabından kurtulup cennete girme gibi bir arzunuz, umudunuz varsa, o zaman İbrahim ve beraberindekilerin hallerine uyun. Onların o güzel duruşları sizin de duruşlarınız olsun. Doğru duruş sergileyin. Kafirlere karşı, müşriklere karşı doğru duruş sergileyin. Allah'a kulluğunuzu sağlam yapın. Tevhid eri olun. Yani ufak menfaatler, dünyevi menfaatler adına gönlünüzü kaydırmayın. Hayatınızı değiştirmeyin. Ahlakınızı bozmayın. Ve İbrahim milleti olarak, ümmet-i Muhammed olarak arı duru bir kimlik sergileyin. Şu alemde Allah'ı ve hak dini temsil edin. Yarın böyle yaparsanız elbette kıyamette bunun karşılığını en güzel şekilde göreceksiniz. Aksi halde kim bundan yüz çevirirse şunu bilmiş olur ki Allah kimseye muhtaç değildir. Sizi giderir, yerinize daha güzel kavimler getirir. O Hamid'dir. Yapıp ettiği her şeyde övgüye layıktır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan gelen ne varsa hepsini hamdle, şükürle karşılayın. Ondan daha sağlam, muhkem hikmet bulamazsınız. Hak'tan gelen tüm mesajları canı gönülden kabul edin ve hayatınızı onunla bütünleştirin diye ayet bize tavsiyede bulunuyor. Rabbimiz en güzel şekilde zahir ve batınımızla, görünür ve görünmez yönlerimizle ayetlere, mesajlara teslim olmamızı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.